Çin'in o meşhur Büyük Yeşil Duları projesini eminim duymuşsunuzdur. Gobi Çölü'nü durdurmak için başlatılmış, yani gezegen ölçeğinde bir proje. Düşünün, son 50 yılda neredeyse Cezayir büyüklüğünde bir alanı ağaçlandırmışlar. Kağıt üzerinde bakınca bu gerçekten de iklim değişikliğine karşı kahramanca bir adım gibi duruyor. Fakat bize ulaştırdığınız kaynaklar bu yeşil rüyanın pek de bilinmeyen bir bedeli olduğunu gösteriyor. Bu devasa duvar Çin'in en kritik kaynağını, yani suyunu resmen içiyor. Gelin bu devasa deneyin sonuçlarını birlikte inceleyelim.
Ortadaki çelişki gerçekten de çok çarpıcı. Yani paylaştığınız rapordaki verilere göre bu kadar iyi niyetli bir çevre projesi nasıl olur da ülkenin tatlı su miktarını %74 oranında azaltır? Bu projenin olduğu yerlerin neredeyse dörtte üçünde suyun azaldığı anlamına geliyor. İlk başta kulağa hiç mantıklı gelmiyor ama temelinde çok basit bir biyolojik gerçek var. Ağaçlar su içer, hem de çok fazla.
Bir saniye, %74 mü dediniz? Bu akıl almaz bir rakam. Tamam, ağaçlar su kullanır, bunu biliyoruz. Ama bütün bir bölgenin su dengesini, yani ülkenin tamamını etkileyecek kadar mı? Bu mekanizma tam olarak nasıl işliyor? Bu su nereye gidiyor peki?
İşte bütün meselenin kilit noktası da tam olarak burası. Her şey evapotranspirasyon dediğimiz bir süreçle ilgili.
Evapo neydi?
Evapotranspirasyon. Şöyle açıklayayım, çok basit aslında. Ağaçlar o derin kökleriyle yer altındaki suyu çekiyor. Ve yaprakları aracılığıyla bu suyu buhar olarak atmosfere, bir nevi terliyor. Sorun da burada başlıyor. Çünkü bu yeni dikilen ormanların atmosfere saldığı nem, o bölgeye yağış olarak geri dönenden çok daha fazla.
Yani su buharlaşıp yok olmuyor.
Hayır hayır yok olmuyor. Sadece yer değiştiriyor.
Demek istediğiniz, Kuzey Çin'deki topraktan çekilen su rüzgarlarla alınıp bambaşka bir yerde yağmur olarak yağıyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bir bölgenin suyunun başka bir bölgeye taşınması gibi bir şey.
Aynen öyle. Tam olarak bu. Bu durum kaynaklarınızda da belirtildiği gibi bir kazananlar ve kaybedenler coğrafyası yaratmış. Kaybedenler tahmin edeceğiniz gibi projenin en yoğun olduğu ve zaten kurak olan Kuzey ve Doğu Çin.
Oralardaki yeraltı suları ve nehirler alarm veriyor o zaman.
Kesinlikle. Ama işin ilginç tarafı bir de kazanan var. Tibet platosu. Atmosferdeki bu nem hareketi bir şekilde oradaki su miktarını arttırmış. Ama tabii bu Kuzey Çin'deki milyonlarca insan için zayıf bir teselli.
Evet, işin insani boyutunu düşününce her şey değişiyor. Kuzey Çin dediğimiz yer, ülkenin su kaynaklarının sadece %20'sine sahip. Ama nüfusun neredeyse yarısı, yani %46'sı orada yaşıyor. Tarım arazilerinin de %60'ı. Zaten bucak sırtı bir denge varmış orada.
Kesinlikle. Yani bu ağaçlar aslında çiftçilerin ve şehirlerin ihtiyacı olan suyu onlardan önce kapıyor. Bu sadece teorik bir su hesabı değil artık. Potansiyel bir gıda krizinin, hatta sosyal bir krizin de habercisi. Projenin amacı çölü durdurmak da evet, bunda kısmen başarılı da oldu. Ama kum tepelerini durduralım derken farkında olmadan su kaynaklarını kuruttular.
Anladım. Yani özetle incelediğimiz kaynakların bize söylediği ana fikir şu, öyle rastgele ağaç dikmek her zaman sihirli bir çözüm değil.
Değil, kesinlikle değil. Her bölgenin kendi iklimine, kendi su dengesine uygun bitki örtüsüyle hareket etmek gerekiyor. Bu adeta hassas bir cerrahi müdahale gibi olmalı.
Peki bu durum geleceğe dair nasıl bir uyarı taşıyor?
Çok önemli bir uyarı, eğer su yönetimi politikaları bu yeni biyolojik gerçeğe, yani ağaçların yarattığı bu yeni su talebine uyum sağlamazsa, Kuzey Çin'deki su kıtlığı çok büyük bir tarım krizine dönüşebilir. Bu da sizi şu kritik soruyla baş başa bırakıyor. Bir ülkenin ekolojik bir sorunu çözme çabası farkında olmadan küresel gıda güvenliğini tehdit eden bambaşka bir krizi tetikleyebilir mi? Ve acaba dünyanın geri kalanı Çin'in bu devasa ve istenmeyen deneyiminden ne gibi dersler çıkarmalı?